Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 119. 6. kaset A yüzü. Karşılaştırma amacıyla verdiğimiz tablo 21, bu dönemin bazı Avrupa devletlerinin gelirlerini yansıtmaktadır. Tablo 21. Avrupa devletlerinin yıllık tahmini gelirleri. 1000 altın düka hesabıyla. İtalyan devletleri. 1492'de Napoli 1600, Venedik 1000, Milano 600, Floransa 300, Papalık 200, Ceneva 100, İran 3000, Bizans erken Orta Çağ 7000-8000, erken 14. yüzyıl 1000. Kaynak Alessandri 1873-219, Stein 1924-142. Venedik'in Levant'taki kolonilerinden sağladığı yıllık geliri 180 bin dükaya varmaktaydı. Pullan 1968-79. Öteki Avrupa devletleri 1600'lerde. İspanya 9 bin, Fransa 5 bin, Venedik 3900. 1000 altın düka hesabıyla. Bölgeleri birbiriyle karşılaştırdığımızda en yüksek geliri 198 milyon akçe ile Dalmatya ve bazı Yunan iskeleleri hariç Kırım'daki bazı Kuzey Karadeniz yöreleri dahil olmak üzere Tuna ve Sava nehirlerinin güneyindeki Balkan topraklarını kapsayan Rumeli Beylerbeyliği'nin sağladığını görüyoruz. Bakınız tablo 22. Tablo 22. Osmanlı ülkesinde eyaletlere göre yıllık hazine geliri 1527-1528 mali yılı milyon akça. Eyalet Rumeli 94.74 padişah hasları, 92.53 öbür haslar ve timarlar, 10.88 dini vakıflar ve mülkler. Toplam Rumeli eyaletine ait toplam hazine geliri 198.20. Anadolu, Karaman, Zülkadriye ve Rum eyaletleri. Padişah hasları 34.01. Öbür haslar ve timarlar 73.52. Dini vakıflar ve mülkler 22.08. Anadolu, Karaman, Zülkadriye ve Rum eyaletlerinin toplam yıllık hazine geliri 129.62. Diyarbakır, parantez içinde Güney, Tire, Doğu Anadolu eyaletine ait padişah hasları 7.16. Öbür haslar ve timarlar 14.29. Dini vakıflar ve mülkler 1.31. Diyarbakır, parantez içinde Güney, Tire, Doğu Anadolu eyaletine ait toplam yıllık hazine geliri 22.77. Halep ve Şam eyaletlerine ait padişah hasları 24.73. Öbür haslar ve timarlar 19.83. Dini vakıflar ve mülkler 7.28. Halep ve Şam eyaletlerine ait toplam yıllık hazine geliri 51.85. Mısır eyaletine ait padişah hasları 116.53. Dini vakıflar ve mülkler 18.92. Parantez içinde soru işareti. Mısır eyaletine ait toplam yıllık hazine geliri 135.46. Tüm eyaletlerin toplam yıllık hazine geliri 1527-1528 mali yılı için milyon akça birimiyle 537.90. Kaynak Barkan 1953-54-15-277. Mısır ile Suriye'nin geliri birlikte hesaplandığında 187 milyon akçe ile Rumeli'nin hemen arkasından ikinci sırada, Küçük Asya 152 milyon akçe ile üçüncü sırada gelmektedir. Ancak Arap diyarlarının gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi kadar bir fazla vermesine karşılık İmparatorluğun Rumeli ve Anadolu'da çekirdek bölgelerinin bütçe açığı %10'u buluyordu. Bakınız tablo 23. Tablo 23. 1527-1528'de bölgeler itibarıyla gelir ve harcama dengesi. Parantez içinde milyon akçe. Rumeli, Anadolu, Karaman, Zülkadriye ve Rum beylerbeylikleri gelir 294.85, gider 322.13, bakiye eksi 27.28. Mısır, Şam ve Halep beylerbeylikleri gelir 161.11, gider 61.14, bakiye artı 99.97. Diyarbakır beylerbeyliği gelir 21.46, gider 20.10, bakiye artı 1.36. Not: bu rakamların başka kaynakların verdikleriyle karşılaştırılması için bakınız Barkan 1953-54 sayfa 273-276. Kaynak Barkan 1953-54 sayfa 272. Sayfa 119. Dini vakıflar. İnşaat ve bayındırlık işlerinin bir bölümünü doğrudan doğruya devlet üstlenmekteydi. Saray Mimarları Teşkilatı'nın başına, parantez içinde Ser Mimaranı Hassa'ya bağlı muazzam bir kamu yapım, bakım ve onarım şebekesi vardı. Her beylerbeylik merkezinde gerektiği zaman yerel ustaları ve iş gücünü seferber edip kaleler, köprüler, camiler ve başka kamu binaları inşa veya tamir ettirmeye yetkili bir devlet, parantez içinde Hassa mimarı bulunuyordu. Buna karşılık kentlerin çarşılar, dükkanlar, hamamlar ve bedestenler gibi ticari tesisleri dini hayrat külliyelerini ayakta tutacak gelir kaynakları yaratmak amacıyla vakıf sistemi çerçevesinde gerçekleştiriliyordu. Kural olarak her türlü kamu inşaatının başında emin denilen özel bir görevli bulunurdu. Kendisine tahsis edilen fonlarla girişimin örgütlenmesinden, denetiminden ve finansal yönetiminden sorumlu olur, İş bittiğinde maliyeye muhasebe defterleriyle birlikte kapsamlı bir rapor sunardı. Dini çağrışımları olan su sistemlerine, su kemerleri ve arklarının yapımına özel bir önem verilirdi. Su yollarının bakım ve onarımı için su yolcuları adıyla bilinen ve herhalde Roma-Bizans geleneğinin devamı olan özel bir örgüt vardı. Çoğu Rum olan bu uzmanlardan bir bölümü Mekke ve Kudüs'e bu kentlerin su yollarını yapmaya yollanmıştı. Öte yandan çarşı ve pazar yerleri gibi kamu tesislerinin inşasına ancak kamu yararı açısından mutlak surette gerekli görüldüğü ve nihai olarak da gene devletin mali çıkarlarına hizmet edeceği zaman devlet el atıyordu. Köylüler Konya bölgesindeki göl sularını düzenleyecek bentlerin yapılması talebiyle hükümete başvurduklarında aldıkları yanıt bunu devlet değil kendilerinin halletmeleri gerektiğiydi. Kamu yararına olacak bir yığın imar faaliyeti genellikle dini hayrattır diye özel vakıflara bırakılıyordu. Belki buna bir istisna, fetihten sonra 2. Mehmet'in İstanbul'un yeniden imarı için giriştiği büyük çapta kamusal inşaat faaliyetiydi. Örneğin Anadolu Beylerbeyliği'nde 79.78 milyon akçelik toplam gelirin 13.64 milyonu ya da %17'si dini vakıflar ile özel kişilerin mülkü olan tarım arazisinden geliyordu. Söz konusu gelir diliminin neredeyse tamamı devlete ait, parantez içinde miri arazi ile aynı vergilerden oluşmaktaydı. Vakıf yöneticilerinin ve toprak sahiplerinin bütün yaptığı doğrudan üretime katılmaksızın bu vergileri rant olarak toplamaktı. Anadolu'daki şu hayır kurumlarının personel maaşları ve tamirat dahil bütün masrafları vakıf fonlarından karşılanıyordu. Büyük cami 344, mescit 1055, medrese 110, Sübyan Mektebi 54, irili ufaklı tekke ve zaviye 626, yolculara aş dağıtan imaret 45, kervansaray 75. Bunlara tahsis edilen gelir ise 75 kervansaray, 238 hamam ve daha yüzlerce kira getiren işletme ile birlikte vakıf köylerinden sağlanıyordu. Camilerde 3756 maaşlı personel, medreselerde 121 müderris görev yapmaktaydı. Sayfa 125. Taşra bütçeleri. İmparatorluğun Rumeli ve Anadolu'daki çekirdek topraklarına sonradan ilhak edilen beylerbeyliklerden çoğu bir defterdarın yönetimi ve bir genel vali ya da beylerbeyinin genel sorumluluğu altında kendi özel mali örgütlenmesine sahipti. Anadolu, Rumeli ve Rum beylerbeyliklerini kapsayan imparatorluk çekirdeği kabaca Tuna'dan Fırat'a uzanıyordu. 16. yüzyılda ilhak edilen Arap diyarlarının, Kıbrıs'ın ve Macaristan'ın ise kendi beylerbeylik veya eyalet bütçeleri vardı. Bu kategorideki beylerbeyliklerin bütün harcamaları yerel gelirlerden karşılanıyor, varsa fazlası İstanbul'daki imparatorluk hazinesine aktarılıyordu. Buna karşılık bir açık oluşursa imparatorluk hazinesince kapatılmak zorundaydı. Öte yandan merkez maliyesi beylerbeyliğin defterdarı aracılığıyla bu tür beylerbeyliklerin maliyesini sürekli denetliyor, her mali yıl sonunda bir bilançoyla birlikte sık sık ayrıntılı muhasebe defterlerini istiyordu. Böyle bir mali özellik Mısır, Yemen ve Budin beylerbeylerini diğerlerine kıyasla daha bağımsız kılıyor. Bu uzak sınır bölgelerinde patlak verebilecek acil durumları merkezi hükümetin kararını beklemeksizin göğüslemelerine olanak tanıyordu. Daha 16. yüzyılda vezir rütbesi almış olan bu beylerbeylerine bunalım anında komşu beylerbeyleri üzerinde üstünlük ve emir kumanda yetkisi de tanınmıştı. Mısır beylerbeyleri, Yemen ve Habeş, parantez içinde Kuzey Habeşistan beylerbeyliklerindeki işlerden, Bağdat beylerbeyleri ise Basra, Körfez ve Arap Yarımadası'nın doğu kesimindeki işlerden sorumluydular. Kuzey Afrika'daki Tunus, Cezayir ve Trablusgarp beylerbeylikleri, Kaptanpaşa rütbesindeki Ege Adaları beylerbeyinin yetkisi altındaydı. Hükümetin beylerbeylik defterdarı ve kadı aracılığıyla mali faaliyeti sürekli denetlemesi, beylerbeyinin ise her an görevden alınabilir olması nedeniyle burada gerçek bir özellik söz konusu değildi. Buna karşılık Eflak ve Boğdan voyvodaları ile Dubrovnik Cumhuriyeti kendi iç işlerinde tamamen özerk ve yalnız sultana yıllık sabit bir haraç vermekle yükümlüydüler. Ama burada bile sultan haracını zamanında göndermediği veya haraç parasını baskıcı yöntemlerle topladığı için tebaası arasında huzursuzluğa yol açtığı gerekçesiyle voyvodayı azledip yerine başkasını geçirebilirdi. Özetle Osmanlı taşra yönetimi açısından belki göreni bir özellik ya da merkezden çevreye doğru derece derece artan bir ademi merkeziyetten söz edilebilir. Şimdi özerk beylerbeyliklerin bütçelerinden bazılarını Yemen'den başlayarak inceleyebiliriz. Siyasal koşullar için bakınız sayfa 331-335. Hicretin 1008. yılında yani 24 Temmuz 1599 ile 12 Haziran 1600 arasında Yemen'in toplam gelirinin 400 bin altın civarında olmasına karşılık harcamalar 561 bin 353 altını buluyordu. Bu 161 bin 353 altın tutarında bir açık demekti. Başlıca gelir kaynakları toplam gelirin %49'unu oluşturan arazi vergisi, parantez içinde haraç, hayvan vergisi ve pazar bacı ve benzeri iltizamlar, parantez içinde %5, bir de toplam gelirin %29 dolayındaki liman veya iskele resimleri olarak sıralanıyordu. Ürünün belli bir oranı olarak alınan ve başka yerlerde öşür olarak bilinen arazi vergisinin toplamın neredeyse yarısına denk en büyük gelir kalemini oluşturması gerek Yemen ve gerekse imparatorluğun bütünü açısından normaldir. Buna karşılık gümrük vergileriyle diğer liman resimlerinin olağanüstü bir yüzdeye ulaşması özel bir durumdan Hindistan transit ticaretinden kaynaklanıyordu. Müteferrik gelirler kategorisindeki en yüksek rakamları düşük ayarlı gümüş sikkelerin altın sikkelerle değiştirilmesinden sağlanan kar ile varisi olmadığı için hazineye intikal eden servetler, parantez içinde muhallefat oluşturuyordu. İmparatorluğun başka birçok taşra bütçesinde olduğu gibi Yemen'de de asker maaşları gelirin büyük kısmını yutuyor. 1599 yılı itibariyle bu rakam 15 milyon paraya, yani beylerbeyliğin toplam harcamalarının %67'sine ulaşıyordu. Bunun da 2 milyonunu 38 kale garnizonu almaktaydı. Beylerbeyinin yıllık maaşı 1 milyon 100 bin akçe olarak saptanmıştı ama 1599'da eline geçen 900 bin akçe kadardı. İmparatorluğun neresinde olursa olsun beylerbeylerinin geliri çok yüksekti. Çünkü onların bir güç görkem nişanesi olarak ve acil durumlara mukabele edebilmeleri açısından kendi kapılarında oldukça büyük askeri müfrezeler besleyebilmeleri gerekiyordu. Yemen'de yerel eşraf ile Hint okyanusunda seyreden kaptanlara giydirilen hilatlerin bedeli 1,5 milyon akçe gibi hatırı sayılır bir rakama ulaşıyordu. Huzursuzluğun eksik olmadığı bu sınır beylerbeyliğinde 1600 yılı bilançosunun verdiği 6,59 milyon para veya 161 bin Osmanlı altını tutarındaki açığın Mısır hazinesinden aktarılan fonlarla kapatılması gerekmişti. Suriye'deki beylerbeyliklerinde özel bütçeleri vardı ve İstanbul'daki merkezi hazineye oldukça büyük fazlalar aktarırlardı. Bakınız tablo 24. Tablo 24. Halep ve Şam beylerbeyliklerinin İstanbul'a gönderilen yıllık gelir fazlası. Parantez içinde milyon akça. 1547-1548 mali yılı 21. Parantez içinde sadece Şam kentinden gelen 13. 1566-1567 mali yılı 17. 1567-1568 mali yılı 17. 1582-1583 mali yılı 7. Kaynak Sahillioğlu 1974 sayfa 500. Suriye gelirinde zamanla gözlenen düşüşün ciddi bir ekonomik gerilemeyi yansıtması mümkünse de İstanbul'a yollanan fazladaki azalmanın sırf yerel harcamalardaki artıştan kaynaklanıp kaynaklanmadığının ayrıca araştırılması gerekir. 1525'te Şam Beylerbeyliği'nden 12,6 milyon akçelik gelirinin 3,4 milyonu sadece Şam kentinden sağlanmıştı. Hazinenin potas satışından elde ettiği yıllık gelir 1548'de 666.666 parayı buluyordu. Keza Mısır'ın özel bir hazinesi vardı. Beylerbeyler topladıkları gelirlerle yerel harcamaları karşılar, fazlasını her yıl İstanbul'a aktarırlardı. 1527-1528 bütçesinde Mısır'ın toplam geliri 116,5 milyon akçe olarak gözüküyordu. Bakınız tablo 25. Tablo 25. 1527-1528'de Mısır'daki başlıca gelir kaynakları. Parantez içinde 1000 akçe. Kentsel mukataat. Gelir 84.940. Gümrükler gelir 17.730. Tahıl teslimatı gelir 13.860. Toplam gelir kaynakları 116.530. Mısır'da harcanan 45.840. Bakiye 70.690. Kaynak Show 1962. Harcamalar çıktıktan sonra kalan 70 milyon akçalık fazla yaklaşık 1 milyon 200 bin düka altını demekti. Mısır'daki gelir kaynaklarının 1595, 1596 ve 1671-1672 yıllarına ait dökümü tablo 26'da gösterilmiştir. Tablo 26. 1595-96 ve 1671-72'de Mısır'ın geliri. Parantez içinde 1000 para olarak. Vergiler. Arazi vergisi 1595-96 döneminde 44.478, 1671-72 döneminde 63.093 nakden veya ve aynen. Baş vergisi parantez içinde cizye 1595-96 döneminde 2.275, 1671-72 döneminde 2.929 nakden. Mukatat. Hepsi nakden. Süveyş gümrükleri 1595-96 döneminde 3.922, 1671-72 döneminde 4.063. İskenderiye ve Reşit gümrükleri 1595-96 döneminde 5.076, 1671-1672 döneminde 6.322. Dimyat gümrükleri 1595-96 döneminde 1.629. 1671-1672 döneminde yok. Brullus gümrükleri 1595-96 döneminde 406. 1671-72 döneminde yok. Bulak gümrükleri 1595-96 döneminde 1737. 1671-72 döneminde 3240. Diğer kentsel mukatalar 1595-96 döneminde 3556. 1671-72 döneminde 3685. Kaynak Show 1662 sayfa 71, 108, 110, 111, 117, 131, 167, 183, 278. Aşağı Mısır'da arazi vergisi çoğunlukla nakit olarak ödeniyordu. Pamuk, pirinç ve şekerden aynen alınan bazı arazi vergileri ise doğrudan doğruya imparatorluk hazinesine veya miri tahıl ambarına teslim ediliyordu. 1670'te bu yolla 421.514 ardap buğday toplanmıştı. Bir ardap 90 litre dolayındaydı. Gümrüklerin en önemlileri Süveyş'teydi. Burası Mısır'ın Yemen, Arabistan, Hindistan ve Uzak Doğu ile ticaretinin en önemli antreposuydu. Kahire ile bütün bu yerler arasındaki ticaret Süveyş'ten geçiyordu. Gümrük mukatağları ile bunlara bağlı diğer mukatağlardan sağlanan toplam yıllık gelir 1595-96 mali yılında 16.32 milyon paraydı. Müteferrik sabit gelirler 1595-96'da 1 milyon 200 bin ve 1671-72'de yaklaşık 17 milyon paraya ulaşıyordu. Sabit olmayan gelirler arasında Nil Nehri'nde çalışan miri gemilerin gelirinden de söz edilmelidir. 1595-96 mali yılında bunların getirdiği kira bedeli 760 bin paraydı. Bütün değişken ya da sabit olmayan vergi gelirlerinin toplamı ise o yıl 10 milyon, 1671-72 mali yılında da 17 milyon parayı bulmaktaydı. Sonuç olarak imparatorluğun Mısır hazinesi için talep ve tahsil edilen vergi gelirleri 1595-96 mali yılında 69 milyon ve 1671-72 mali yılında 95 milyon para, sırasıyla 82.8 milyon ve 114 milyon akçe karşılığı dolayındaydı. Mısır'ın başlıca harcamaları ise komutan ve bürokratların, dini görevlilerin ve ibate askerlerin maaşları, parantez içinde ulufeleri ile emekli maaşlarını kapsıyor. Bunların hepsi birden 1595-96'da 31.6 milyon, 1671-72'de 56.4 milyon para ediyordu. Ayrıca eski Kahire'deki miri tahıl ambarından da aynı ödemeler yapılmaktaydı. Fethi izleyen ilk nesilde Osmanlı Sultanı'na bağlılık gösteren Memluk emirleri yönetimde görev almışlar ve karşılığında kendilerine düzenli maaş bağlanmıştı. Mültezimlere yapılan ödemeler, bayındırlık işlerinin özellikle de sulama tesislerinin bakım masrafları ya da kamu binalarının tamiratı gibi diğer harcamalar maaşların yanında nispeten küçük kalıyordu. Mısır hazinesi açısından bir önemli gider kalemi de gerek İslamiyet'in kutsal kentleri, parantez içinde Harameyn-i Şerifayn, Mekke ve Medine gerekse yıllık hac seferleri için yapılan ikmal harcamalarıydı. Bunlar 1595-96'da 4.3 milyon, 1671-72'de 9.5 milyon para tutuyordu. Ayrıca Mısır'daki vakıflar da kutsal kentlere 3.3 milyon para nakit ve 172.583 ardap tahıl akıtmaktaydı. Özetle Hicaz'a yapılan yıllık dış yardımlar toplamının 16. yüzyıl sonlarında 300 ila 385 bin düka altınına ulaştığı hesaplanmıştır. Dipnot: Faroki 1990 sayfa 123. Su taşıma sistemi dahil Mekke ve Kudüs'ün geniş bayındırlık işleri ve harcamaları için bakınız aynı eserin sayfa 126 ve 162. Venedik baylosu Tiepolo'ya göre her yıl Mısır'daki miri ambara teslim edilen buğday, arpa ve bakliyat 1 milyon 200 bin düka altını değerindeydi. Bu ürünler ya Mısır'daki Osmanlı birliklerine dağıtılıyor ya da Hicaz'ın ve İstanbul'un iaşesi için sevk ediliyordu. Mısır ve Suriye'yi savunmakla görevli imparatorluk donanması ile diğer bazı birimlerin harcamaları bu rakamların dışındadır. İmparatorluk gelirinin hatırı sayılır bir bölümü donanma mensuplarına timar olarak tahsis edilmekte ya da İskenderiye, Dimyat ve Süveyş'te üstlenen filolara tekne yapımı için ayrılmaktaydı. Sadece bu üslerin kaptanlarına 1 milyon 800 bin para veriliyordu. Mısır'ın zengin kaynakları ve gelir fazlası imparatorluğun savunma maliyesi için hayati önemdeydi. Hint Okyanusu'na yönelik politika ve faaliyetlerden sorumlu olan Mısır Beylerbeyi, mali darlık dönemlerinde kendi eyalet bütçesinden Yemen Beylerbeyliğini de desteklerdi. Örneğin 1573'te Yemen Beylerbeyi kendisini sıkıştıran askerin maaşını ödeyemediğinde İstanbul Mısır Beylerbeyi'nin 50 bin düka altını tutarında bir sübvansiyon yollamasını emretmişti. Dipnot: Başbakanlık Arşivleri Mühimme Defteri numara 23-239 sayılı H-981-1573 tarihli belge. Sonuçta bütün maaş ödemeleri ve diğer harcamaları çıktıktan sonra Mısır Beylerbeyliği merkezi hazineye her yıl en az yarım milyon düka altını aktarmak zorundaydı. Zaman zaman Hicaz, Yemen ve Habeş'e de para yardımı yapılıyordu. Dipnot. Başbakanlık Arşivleri FKT tasnifi numara 1168'de yer alan bir belgeye göre 23 Temmuz 1533'te başlayan Hicri 940 yılında sultana gönderilen fazla yarım milyon altın dolayındaydı ve 369.793 yeni sultani, 54.490 eski sultani, 72.655 Floriden oluşuyordu. Ayrıca 14.000 sultani Mekke ve Medine fukarasına dağıtılmak üzere kutsal kentlere gönderilmiş, 25.939 sultani ise sultanın sarayına baharat, ilaç, ezme, mücevherat ve kumaş alımlarına harcanmıştı. Demek ki 536.877 altın kısmen sultanın hazinesine girmiş, kısmen çeşitli kalemlere sarf edilmiş oluyordu. Bu arada mukataların çoğunun iltizam sistemi sayesinde Mısır'ın Memlük emirlerinin denetiminde kaldığı unutulmamalıdır. Sayfa 130. Osmanlı ordusu için yapılan harcamalar. Yukarıda görüldüğü gibi devlet gelirlerinin en büyük bölümü asker maaşlarına ayrılmaktaydı. 16. yüzyıl başları için güvenilir bir kaynak olan İdris, sultanın Uzun Hasan ile boy ölçüşmek için olanca gücünü topladığı 1473 seferindeki haliyle Osmanlı ordusu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Dipnot. Heşt Bihişt El Yazması Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine numarası 1655. Tablo 27. 1473'te Osmanlı ordusu. Yeniçeriler 12.000. Kapıkulu sipahileri 7.500. Rumeli'nin timarlı sipahileri 40.000. Anadolu'nun timarlı sipahileri 24.000. Azepler 20.000. Toplam Osmanlı ordusunun mevcudu 1473'te 103.500. Kaynak Barkan 1953-1954. Azeb'in kelime manası. Arapça azap. Birinci anlamı genç, bekar erkek. İkinci anlamı masrafı avarız sistemi çerçevesinde yerli halk tarafından karşılanmak üzere orduya yazılan yardımcı piyade. Üçüncü anlamı donanmadaki cenkçiler. Daha sonra 1528 tarihli resmi dökümde ise düzenli birliklerin 87.000 dolayında olduğunu, bunlardan 37.000'inin taşradaki tımar sahiplerinden 50.000 kadarının da ücretli askerlerden oluştuğunu görüyoruz. Bakınız tablo 28. Tablo 28. 1528'de Osmanlı ordusu. Timarlılar seferde yanlarında bulunan refakat, asker veya birliklerinin cebelülerin masraflarını kendileri karşılamak zorundaydılar. Barkan bu cebelülerin mevcudunu 1528'de 60.000 olarak tahmin ediyor. Bu döküme azepler dahil değildi. Bir İtalyan kaynağı, parantez içinde Bessarion 1470 ile bir İran kaynağı, parantez içinde Ahsan el-Tevarik, azep denilen düzensiz birlikler hariç 70.000 gibi daha düşük bir rakam üzerinde birleşmektedir. Her halükarda bu modern ölçüler açısından küçük bir orduydu. Kendi döneminde nasıl bir heyula gibi gözüktüğünü ise ancak birliklerin ta Macaristan, İran ve Irak'ta, yani yüzlerce kilometre ötedeki harekat alanlarına intikali ve ikmaliyle ilgili sorunların o çağda ne muazzam boyutlara ulaştığını tasavvur etmeye çalıştığımızda belki bir parça algılayabiliriz. Osmanlı bürokratları için bu yer götürmez bir insan kalabalığını ifade ediyordu. 1528'de Timarlı ordusu Osmanlı ordusunun tek başına en büyük gücünü meydana getirmekteydi. Bakınız tablo 29.